Ayrım 26, sayfa 323. Gecenin Kutsal Karanlığı, Michael Connelly. 40. Bölüm. Bayard ve boş yardımları için Beatrice Bofra'ya teşekkür edip minibüse binene kadar görüşmeyle ilgili konuşmadılar.
Dedi Bayard.
Ben olsam onu elerdim, dedi boş.
Sahi mi, neden?
Eğer Daisy ile bir alakası olsaydı söylediklerini söylemezdi bence.
Ne demek istiyorsun? Adam hiçbir şey söylemedi ki.
Fotoğrafını gösterdi ya, o ve Gayley. Daisy'yi öldürdülerse hiç de iyi bir hamle değil.
Adamın zeki olduğunu söyleyen olmadı zaten. Adam hayatını şeyiyle kazanıyor.
Bak sinirlenme, ben sadece fikrimi söylüyorum. Aklandı ya da peşini bırakalım demiyorum. Sadece onda o ışığı göremedim diyorum, anlıyorsun değil mi?
Sinirlenmiyorum, bu adamların peşini bırakmaya henüz hazır değilim, o kadar.
Aracı çalıştırdı. Nereye dedi, San Fernando'ya mı? Beni evime bırakır mısın dedi boş.
Bu güvenli mi ki?
Kapıya nöbetçi diktiler ya, sadece temiz kıyafetlerle cipimi alacağım. Yeniden biraz hareketlenmek iyi olur. O tarafa mı gidiyorsun?
Sorun değil, bırakırım.
Bayard deponun önündeki park alanından çıkıp uzaklaştı. Günün bu saatinde otobanlardan uzak durmak istediğinden ara yollardan gitmeyi tercih etti. Yolda ilerlerken boşun Pascal ve görüşme hakkındaki söylediklerine kafa yordu. Acaba şüphelerinin dayanağı ellerindeki dolaylı kanıtlar mıydı, yoksa toplum onun gibi bir pislikten kurtulacağı için Pascal'ın suçlu olduğunu umması mı? Bir süre sonra Pascal hakkındaki hislerinin ve yaptığı işin muhakemesini etkilediğini kendine itiraf etmek zorunda kaldı. Bunu boşa dolaylı yoldan itiraf etti. Bu durumda bazı şantaj kartlarına tekrar bakacağız demektir dedi.
Bu gece uğrayacak mısın? Bölüşebiliriz.
Bak ben sana Pascal'ın üzerini çiz demiyorum dedi boş. Şu Gayley'i etraflıca bir araştıralım. Nerede olduğunu bulup Pascal'ın dedikleriyle karşılaştıralım. Farklı hikayeler anlatırlarsa enselerine yapışırız.
Bayard başını salladı.
Olur dedi Bayard.
Bir müddet konuşmadan devam ettiler. Bayard, Gayle'nin yerini bulmak için ne gibi hamleler yapması gerektiğini düşündü. Önceki aramasında oldukça yüzeysel hareket etmişti. Boş onu Vineland'daki kestirmeye yönlendirdi. Burası onları Mulholland yoluna çıkaracak, oradan da evine ulaştıracaktı.
Nerede yaşadığını, nasıl öğrendiklerini çözebildin mi dedi Bayard. Seni kaçıranların yani.
Kimse bilmiyor dedi boş, ama Luzon Cortez'e bilgi sızdırdıktan sonra Cortez adamlarını peşime takmış olabilir. Onları evime kadar götürmüş olabilirim.
Luzon şu sana tuzak kuran polis mi?
Tanığımın öldürülmesine sebep olan köstebek. Bana tuzak kurulduğundan haberi var mıydı bilemiyorum.
Nerede şimdi?
Hastanede, canına kıymaya çalıştı, hala komada.
Haydi ya.
Evet. Bu durumda ÖSB'de Cortez'in peşine düştü. İyi ama Luzon komadaysa ve başka kimse konuşmuyorsa onu izlemek için muhtemel sebep nedir? Birini izlemek için muhtemel sebebe gerek yok ki. Ve eğer ortaya çıkarsa onu yakalamak için nedenleri de var. Çocuk nafakası. 3 çocuk için aleyhinde hüküm çıkarılmış. Ve bir çocuk mahkemesi yargıcı tarafından da mahkemeye çağrılmış. Bayard'ın zihnindeki resim karardı. Eğer ÖSB Cortez'i tutuklamak için muhtemel sebep olmadan hareket ediyorsa, onu takip edip yakalamanın görünüşte sadece bir amacı olabilirdi, açığını bulmak. Bu kısmı dillendirmedi. Birkaç dakika sonra Mulholland'dan Woodrow Wilson yoluna saptılar. Sonra evinden önceki son dönemeçten dönerken boş öne doğru eğilip emniyet kemerini çözdü. Kahretsin dedi.
Ne oldu dedi Bayard.
Evin önünde bir devriye aracı duruyordu. Ayrıca bir de Volkswagen Beetle vardı. Bayard araca yaklaşınca arka camındaki Chapman çıkartmasını gördü.
Kızın mı diye sordu Bayard.
Ona gelmemesini söylemiştim dedi boş.
Ben de.
Onu buradan uzaklaştırmalı, geri göndermeliyim. Bayard minibüsünü devriye aracının yanına park etti. Direksiyon başındaki memura rozetini gösterdi. Memuru tanımıyordu. Arabanın tepe kodu Kuzey Hollywood şubeye aitti. Camlarını aynı anda indirdiler.
Yanımda Harry Bosch var dedi Bayard. İçeriden birkaç eşya alacak.
Anlaşıldı dedi memur.
Kızı ne zaman geldi?
Birkaç saat önce gelip bana kimliğini gösterdi. Ben de içeri girmesine izin verdim.
Anlaşıldı.
Boş arabadan inip şüpheli bir araç var mı diye sokağın yukarısını ve aşağısını kontrol etti. Kapıyı kapamadan önce Bayard'a baktı.
Buradan merkeze mi geçeceksin dedi.
Henüz değil dedi Bayard. Şehir merkezine inip dün helikopterden bize yardım eden dostumu yemeğe çıkaracağım. Yaptığı iyiliğe karşılık.
Bekle o zaman içeri girip biraz para alayım. Size ben yemek ısmarlayayım.
Boşver Harry. Piper Tech'in yanındaki Danny's'a gidiyoruz zaten. Abartılacak bir şey değil.
Sahi mi? Daha güzel bir yere ne dersin? İzin ver sizi Nickel Diner'a göndereyim. Orada çalışan Monica'yı tanıyorum. Ararım, sizinle ilgilenir.
Danny's güzel Harry, hem yakın. Piper'ın hemen karşısında.
Boş başıyla evini gösterdi. Kızımla ilgilenmem gerek, sonra da halletmem gereken başka bir işim var dedi. Ama bu adamla bir ara tanışmak isterim, şu bize yardım edenle yani, teşekkür etmek için.
Hiç gerek yok, ayrıca kendisi erkekliği sadece işini yapıyordu.
Boş başını salladı. Eh o zaman ona benim yerime teşekkür et dedi. Helikopterin sesi var ya, her şeyi değiştirdi.
Söylerim dedi Bayard, Gayley'i aramak için daha sonra merkeze gelecek misin?
Evet, sonra uğrarım. Getirdiğin için sağ ol.
Her zaman Harry.
Bayard Bosch'un minibüsün önünden geçip ön kapıya gidişini izledi. Kaçırıldığında anahtarları evde kaldığı için kapıyı çaldı. Biraz sonra kapı açıldı. Bayard genç bir kadının Bosch'a sarılıp kapıyı kapadığını gördü. Kapıya birkaç saniye baktıktan sonra uzaklaştı. Bosch, 41. bölüm. Boş kızına sımsıkı sarıldı. Çatlak kaburgalarından dolayı canı çok yansa da umursamadı. Arkasında kapının kapandığını duyunca Maddie'nin omzuna yasladığı başının üzerinden balkona açılan kapıya baktı. Hala yarım metre kadar aralıktı. Davetsiz misafirlerin bıraktığı gibi. Camda siyah parmak izi tozu vardı. Evin olay yeri olarak incelendiğini hatırladı. Kızının omuzlarından tuttu, gözlerine bakabilmek için kendini geri çekti.
Maddie, sana buraya gelmemeni söyledik dedi, henüz güvende değil. Gelmek zorundaydım dedi Maddie, senin iyi olup olmadığını bilmeden orada kalamazdım.
Sana söyledim, ben iyiyim.
Ağlıyor musun sen?
Hayır, yani iki kaburgam çatlak ve sarıldığında yani şey oluyor, birazcık acıyor.
Özür dilerim, bilmiyordum ama yüzüne baksana iz kalacak.
Maddie yüzüne doğru uzandı ama boş elini yakalayıp tuttu. Yara izini düşünmek için fazla yaşlıyım dedi, önemli değil. Önemli olan sen burada kalamazsın, ben bile kalmamalıyım. Cipimi ve birkaç parça eşyamı almaya geldim sadece.
Maddie başıyla boşun üzerindeki bol takım elbiseyi işaret ederek üstündekiler bir tuhaf duruyor zaten dedi.
''Başka bir polisten ödünç aldım.'' dedi Boş.
''Nereye gideceksin?''
''Henüz bilmiyorum. Bu işin arkasındaki adamı yakalamalarını bekliyorum.''
''Peki ne zaman olacak bu?''
''Belli değil. Şu anda arıyorlar.''
''Neden böyle oldu baba?''
''Bak Maddie, sana vakalardan bahsedemem biliyorsun.''
Maddie'nin gözlerine kararlı bir ifade yerleşti. Boş'un soruşturma prosedürleriyle onu başından savmasına izin vermeyecekti.
''Pekala dedi Boş, sana şu kadarını söyleyeyim. Faili meçhul bir cinayeti soruşturuyordum, bir çete cinayetini. Planlama safhasında orada olan bir tanığın izini sürdüm. Bize bir şüpheli verdi ve o şüpheli bir şekilde peşine düştüğümü anladı. Adamlarına beni kaçırtıp biraz hırpalattı. Ama hiçbir şey olmadı çünkü kurtarıldım. Hepsi bu kadar, hikayenin sonu. Şimdi okuluna geri dönmen gerek.''
''Gitmek istemiyorum.'' dedi Maddie.
''Mecbursun. Başka seçeneğin yok, lütfen.''
''Tamam ama telefonunu açacaksın. Buraya telefonunu açmadım ve aklıma hep en kötüsü geldiği için geldim.''
''Ev telefonu mu diyorsun? Ben burada kalmıyordum bile. Ayrıca dün konuştuğumuzda sana telefonumun parçalandığını söylemiştim.''
''Unutmuşum.''
''Yarın ilk iş kendime yeni bir telefon alacağım ve her aradığında açacağım.''
''Açsan iyi edersin.''
''Söz veriyorum.''
Benzinin var mı?
Var. Gelirken depoyu doldurmuştum.
İyi. Yola çıkmanı istiyorum çünkü birazdan hava kararacak. Hava kararmadan şehir merkezinin güneyine varman gerek.
Tamam tamam gidiyorum. Biliyorsun çoğu baba kızlarının yanında olmasını ister.
İşte şimdi ukalalık ediyorsun bak.
Maddie boşa tekrar sımsıkı sarıldı. Nefesinin kesildiğini duyunca hemen ayrıldı.
Özür dilerim, özür dilerim, unuttum.
Sorun değil, birazcık ağrıyor sadece. İstediğin zaman sarılabilirsin.
Sabit hattın numarası var sende. Evine varınca ara ve güvende olduğuna dair mesaj bırak. Telefona bakacağım.
Önce hafızasını temizlemen gerek. Bugün ona yakın mesaj bıraktım.
Tamam. Yanında herhangi bir şey getirdin mi?
Sadece kendimi.
Boş kızının koluna dokunup onu ön kapıya doğru götürdü. Dışarıda Volkswagen'e yürüdüler. Boş devriye aracındaki polis memurunu başıyla selamladı. Görmemesi gereken bir şey var mı diye sokağı tekrar taradı. Bu kez dikkatini tekrar kızına vermeden önce gökyüzüne baktı.
Araba ne durumda diye sordu.
İyi dedim hadi.
Birkaç kez daha buraya gidip geldikten sonra yağını değiştirip lastiklerine baktıracağım.
İstersen ben yapayım.
Meşgulsün.
Sen de öylesin.
Kaburgaları ağrımasına rağmen bu kez boş kızına sarıldı, başından öptü. Yüreği kaburgalarından daha çok sızlıyordu. Fakat şu anda onu yakınında istemiyordu.
Ev hattına mesaj bırakmayı unutma. Eve vardığını bileyim dedi.
Unutmam.
Seni seviyorum.
Ben de seni.
Boş kızının uzaklaşıp virajı dönmesini izledi, eve yöneldi. Öndeki arabada dünyanın en sıkıcı işini yapan devriye polisini başıyla tekrar selamladı. Ama hiç değilse kapının önünde dikilmiyor, arabanın içinde oturuyordu.
İçeri girdiğinde Boş doğrudan mutfaktaki sabit hatta gitti, cebinden bir kartvizit çıkardı. Cortez vakasında görevli ÖSB ekibinin başında bulunan Teğmen Omar Sespeyades'i aradı. Sespeyades telefonu açtığında kendini tanıtma zahmetine girmedi.
Eve geldiğini bana söylemen gerekirdi.
Boş, söyleyemezdim ki, bunu sen de biliyorsun. Hem telefonun yok, sana nasıl ulaşacağım?
Saçmalık dedi Boş, onu yem olarak kullandın.
Bu tamamen yanlış Harry, öyle bir şey yapmayız. Özellikle de bir polisin kızını asla. Ama eğer sana geldiğini söyleseydik onu arar ve geri gönderirdin. Düşman da bizi fark ederdi. Biz kendimizi ifşa etmeyiz biliyorsun. Oyunumuzu dikkatli oynarız.
Boş cevabın mantığını anlayınca biraz sakinleşti. Sespedes maddeyi izlemesi için bir ekip görevlendirmişti. Tıpkı Boş ve Tranquillo Cortez için yaptığı gibi. Eğer Maddie'nin hareketlerinde Los Angeles'a giderken ansızın geri dönmek gibi bir tür sapma olursa onu izliyor ya da izini sürüyor olabilecek kişileri işkillendirebilirdi.
Sespedes sessizliğin içine
sorun yok değil mi dedi.
Sağ salim, evine vardığında bana haber ver yeter.
Oldu bil, çıkarken posta kutuna bak.
Neden?
Sana bir telefon bıraktık, bir dahaki sefere sana ulaşabilmek için. Başka bir şey için kullanma, izleniyor.
Boş bir an duraksayıp düşündü. ÖSB'nin her hareketinin izlenip tahlil edildiğini biliyordu, işlerinin parçasıydı. Boş konuyu değiştirdi. Cortez'le ilgili bir gelişme var mı?
Hala gizleniyor, hava kararınca onu biraz kışkırtacağız.
Ben de orada olmak istiyorum.
Olmaz Boş, biz öyle çalışmayız.
Beni köpeklerine atacaktı, orada olmak istiyorum.
İşte tam da bu yüzden orada olmayacaksın. İşe duyguların karıştı, bunun önümüze çıkmasına izin veremeyiz. Sen o telefonu elinin altında bulundur, vakti geldiğinde ben seni ararım.
Sespedes görüşmeyi sonlandırdı. Boş hala durumdan rahatsızdı ama ÖSB'nin operasyonuna dahil olmak için bir planı vardı. Boş sabit hattaki mesajları teker teker silmeye başladı. Haftalar öncesine kadar gidiyorlardı ve önemsizdiler. Artık sabit hattı çok nadir kullandığından zamanla mesajlar birikiyordu. Kızının dün bıraktığı mesajlara geldiğinde onları silemedi. Duyguları tamamen saf, endişesi gerçekti. Ona yaşattıkları için kendini berbat hissediyordu. Fakat bu masum mesajları kaybetmek istemiyordu.
Sonuncusunda kelimeler yer almıyordu. Sadece babasının telefonu açıp onu korkularından kurtaracağını uman Madden'in soluması duyuluyordu. Mesajlarla işi bittikten sonra kendi cebini aradı. Telefon parçalanmıştı fakat numaranın hala aktif olduğunu ve mesaj aldığını biliyordu. Son 36 saatte 9 mesaj birikmişti. 4'ü kızından, 3'ü Bayard'dandı ve hepsi de nerede olduğunun bilinmediği zaman bırakılmıştı. Sabit hat mesajları gibi bunları da silmedi. Bir mesaj da Kisco'dan gelmişti. Elizabeth'le ilgili hiçbir gelişme olmadığını söylüyordu. Yalnızca bir saat önce gelen son mesaj ise Mike Echeverria'dandı. Ondan telefon gelmemesini yeğlerdi. Echeverria adli tıpta bir soruşturmacıydı. Boş onunla pek çok cinayet mahallinde çalışmıştı. Kişisel olarak olmasa da profesyonel olarak yakındılar. Boş ona Elizabeth Clayton'ı aramaya çıktığı gece Elizabeth'in morgda olup olmadığını sormak için aramıştı. O zaman morgda değildi ama şimdi Echeverria mesaj bırakmıştı, Boş'tan aramasını istiyordu. Boş arayınca doğrudan konuya girdi. Harry, şu aradığın kadın vardı ya, hani sanırım onu buraya getirmişler. Boş çenesini göğsüne düşürdü, mutfak tezgahına yaslandı, gözlerini yumup konuştu. Konuş dedi. Pekala dedi Echeverria. Kadın 50'lerinin ortalarında 2 gün önce Sunset Bulvarı'ndaki Simbad Motel'de bulunmuş. Arka omzunda huzur içinde yat Daisy yazıyor. Boş kendi kendine başını salladı. Elizabeth'ti bu. Echeverria devam etti. Otopsi pazartesi ya da salıya kadar yapılmayacak ama tüm belirtiler aşırı dozda uyku ilacına işaret ediyor. Raporda belirtildiğine göre motelin müdürü tarafından yatağında bulunmuş. Bir gecelik ödeme yapmış, müdür onu atmaya gitmiş ama ölüsüyle karşılaşmış. Kıyafetleri üzerindeymiş, örtülerin üzerinde yatıyormuş. Cinayetten şüphelenilmiyormuş. Cinayet masası çağrılmamış. Raporda devriye çavuşuyla olay yerine çağrılan adli tıp çalışanlarının imzası var. Kimliği yok muymuş? Odada kimliğe rastlanmamış, sen aradığında o yüzden bağlantı kuramadım. Uyuşturucu alıp kendilerinden geçtikten sonra soyulmaktan korktukları için bu insanların çoğu eşyalarını odalarının dışına saklarlar. Arabası var mıydı?
Hayır. Peki ya haplar, fazladan hap var mı?
Boş bir reçeteli ilaç şişesi, reçete numarası silinmiş, bunu yapıyorlar. Tutuklanırlarsa diye, doktoru korumak için. Çünkü sokaklara geri döner dönmez aynı doktoru görmeye giderler. Alışkanlık işte.
Anladım.
Üzgünüm Harry. Onu tanıyor gibisin.
Tanıyordum ama öğrendiğim iyi oldu Mike.
Resmi olarak teşhis etmek için buraya gelir misin yoksa sana fotoğrafını mı gönderivereyim?
Boş bunu düşündü. Cep telefonundan konuşmuyorum. Yarın gelsem olur mu?
Olur tabii. Pazarları çalışmıyorum ama geleceğini haber veririm.
Sağ ol dostum.
Görüşürüz Harry.
Boş telefonu kapayıp evin içinde dolaştı, balkona çıktı, korkuluğa yaslanıp otoyola baktı. Elizabeth'in başına gelenlere pek şaşırmadı ama yine de kafası karışmıştı. Aşırı dozu kasten mi almıştı acaba? İlaç şişesinin boş olması içindekilerin hepsini yuttuğuna işaretti. Ayrıntıların Boş için bir ehemmiyeti yoktu çünkü onun ölümünü cinayet olarak görüyordu. 9 yıllık bir cinayet. Daisy'yi her kim öldürdüyse Elizabeth'i de o katletmişti. Katilin Elizabeth'le tanışmamış, hatta onu görmemiş olması önemli değildi. Onun için hayattaki en önemli şeyi almıştı ondan. Tıpkı kızını öldürdüğü gibi onu da öldürmüştü. Bir taşla iki kuş. Boş kendi kendine söz verdi. Elizabeth ölmüştü belki ama artık katili bulmak için daha çok çabalayacaktı. Onu bulacak ve yaptıklarının hesabını soracaktı. İçeri girdi, kapıyı çekti, odasına gitti, üstünü değiştirdi. Koyu renk pantolonla gömlek giyip sırtına da eski bir asker yeşili ceket geçirdi. Bir çantaya yedek kıyafetlerle kişisel bakım malzemeleri attı çünkü ne zaman döneceğini bilmiyordu. Yatağına oturdu, sabit telefonu kaldırdı. Kisco Wojciechowski'nin numarasını çevirdi. Doğru hatırlamıştı. İri yarı adam 4. çalışta açtı. Sesi temkinliydi. Muhtemelen arayan numarayı tanımadığı için.
Alo.
Kisco benim, Boş. Elizabeth'le ilgili kötü haberlerim var.
Dinliyorum.
başaramamış. Onu Hollywood'da bir motel odasında bulmuşlar. Aşırı dozmuş sanırım. Kahretsin.
Evet.
Uzun süre konuşmadılar. Ardından sessizliği Kisco bozdu. Onu daha güçlü sanmıştım, biliyor musun? Uyuşturucuyu bıraktığı hafta onda bir şey görmüştüm. Başarabilir sanmıştım.
Evet, ben de. Ama bazı şeyler belli olmuyor demek ki.
Demek ki. Birkaç dakika daha sohbet ettikten sonra Boş, Elizabeth için yaptıklarından ötürü teşekkür edip aramayı sonlandırdı. Koridordan geçip ön kapının yanı başındaki dolaba gitti. Çelik bir silah kutusu vardı. Kaçırıldığında tabancasını almışlardı. Fakat Boş'un yedek silahı vardı. Smith & Wesson. Combat Masterpiece devriye polisi olarak neredeyse 40 yıl önce taşıdığı altı patlar. O günden beri düzenli olarak temizleyip bakımını yapmıştı. Artık klipsli kılıfındaydı. Boş kılıfı kemerine tutturdu. Evin ve cipin anahtarları iki gece önce bıraktığı yerde mutfak tezgahının üzerindeydi. Ön kapıdan çıktı, posta kutusundan ses beğedesin onun için bıraktığı telefonu aldı. Sokağı bir kez daha taradı. Kuzey Hollywood şubeden gönderilen devriye arabası dışında hiçbir şey göremedi. Cipin beklediği sundurmaya gitti. Bayır aşağı giderken Elizabeth'i ve onulmaz üzüntüsünü düşündü. Adaletin tecellisi için gereğinden fazla beklediğini, daha fazla dayanamadığını fark etti. Ve yardım etme çabaları da ona zarar vermişti. Uyuşturucuyu bıraktırarak acısını derinleştirmiş, daha katlanılmaz kılmıştı. Kendisi de en az katil kadar suçlu muydu yoksa? Boş bu sorunun zihnini uzun süre meşgul edeceğini biliyordu. 26. ayrımın sonu. Sayfa 338.